Türkiye neden farklı bir NATO ülkesi? 2003 yılında çoklu koalisyon kuvvetlerinin Irak'a girişine destek vermeyen Türkiye, bir kısım Batı basını tarafından kıyasıya eleştirilmişti. NATO üyesine yakışmıyor dediler, uluslararası tehdit tezini savundular. Türkiye'nin farklı tavrı pek çoklarını kızdırmıştı. Öyle ki bugünlerde Türkiye'ye ambargo uygulayalım diyenler o zaman da laflarını esirgemiyordu. Somali ve Yemen'de Amerika Birleşik Devletleri terörist odakları bombalayarak yok etme yöntemini denerken Türkiye'nin yaklaşımı yine farklıydı. Türkiye onları kalkındırmak, demokratikleştirmek için oradaydı. Afganistan'ın NATO koalisyonu dahilinde asker gönderenler arasında Türkiye de vardı. Ama Afgan halkı kendilerini hem Taliban hem de dış güçlerden koruma faktörü olarak gördükleri Türk askerlerine sarıldılar. Onları koruyucu olarak gördüler. Suriye iç savaşı ilk patlak verdiğinde Batı sessiz kalırken Türkiye diplomatik çözüm arayışındaydı. Yıllar geçip iç savaş korkunç bir vahşet boyutuna geldiğinde ise Türkiye'nin Suriye çözümü için getirdiği tüm öneriler cevapsız kalmış, ülke başıboş bırakılmıştı. Türkiye, Batı'nın Orta Doğu politikalarını defalarca test etti ve hiçbirinde Batı'ya güvenemedi. Çünkü Batı, Orta Doğu'da sadece yeni geliştirdiği silahları deniyor, kanı durduramıyordu. MENA söz konusu olduğunda hep başka oldu Türkiye'nin tavrı. Ve daima haklı çıkan, kendisinden yardım beklenen, hemen her krizde o veya bu şekilde devrede olan Türkiye oldu. Neden mi? Evet, Türkiye bir NATO ülkesi. Türkiye NATO'nun tek Müslüman ülkesi. NATO'nun tek Orta Doğu ülkesi. Türkiye bölgenin ülkesi. Çatışmalar Türkiye'nin sınırında gerçekleşiyor. Ülkelerinden kaçanlar Türkiye'ye koşuyor. Türkiye'nin insanları kaçırılıyor, sınırda olup bitenden Türkiye sorumlu oluyor. Türkiye kanlı coğrafyadan 1300 kilometrelik incecik bir sınır çizgisiyle ayrılıyor. O çizginin 100 metre ötesinde ya eli kanlı IŞİD'in, ya eli kanlı PKK'nın, ya eli kanlı El-Nusra'nın, ya da eli kanlı Esad güçlerinin bayrağı dalgalanıyor. Bunu bu coğrafyayı uydu görüntülerinden veya harita üzerinden izleyen diğer NATO ülkelerinin anlaması o kadar da kolay değil. 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin eski NATO daimi temsilcisi Nicholas Burns, Türkiye'nin NATO üyeliğinin olağanüstü büyük bir öneme sahip olduğunu anlatmış ve Türkiye'ye hak ettiği etkiye sahip olma imkanları sunmalıyız demişti. Bu sözler önemli ve özellikle şu anda dikkate alınması gereken sözlerdir. Çünkü Türkiye bölgeyi iyi tanıyan, İslam dini ve bölgenin kültürü ile iç içe olan, içinde yaşadığı tehlikeyi gayet iyi analiz edebilen ve aynı zamanda Batı İttifakı'nın bir parçası olan bir NATO ülkesidir. Orta Doğu'da hiçbir krizi başarıyla çözememiş olan Batı'nın bilindik bombalama yöntemlerinde ısrar etmeden önce Türk hükümetinin ısrarla üzerinde durduğu diplomatik çözüm konusuna kulak vermesi şarttır. Bölgede en büyük risk altında olan ve Irak ve Suriye'den akın eden 1,5 milyondan fazla mülteciyi barındıran tek ülkenin Türkiye olduğu ve diplomatik çözümle bir birliği olduğu unutulmamalıdır. Türk rehinelerin serbest bırakılmasının ardından Türkiye'nin bir savaş koalisyonunun içinde bulunması gerektiğini yazanlar, hatta tıpkı Irak işgalinde olduğu gibi Türkiye'ye ambargo uygulayalım diye ortaya çıkanlar yine yanılıyorlar. Geçmişteki hataya düşmemeli, sadece masumu vuran, terörün yok edilmesinde hiçbir katkısı bulunmayan bombardıman mantığını terk etmeliler. Batı şunu anlamalı, savaşmak için bir araya gelmiş bir koalisyon tam olarak IŞİD tarzı örgütlerin beklediği bir saldırı ve öfke kıvılcımıdır. Daha ne kadar ileri gidebilirler diye düşünenler yanılırlar. Bu öfke ve vahşet silsilesi korkunç boyutlara ulaşabilir. Ve bunu tetikleyen, atılan füzelerden başka bir şey olmayacaktır. Bunun için Batı'nın bilindik, denenmiş ve başarısız olmuş kaba kuvvet yöntemlerine değil, bölgeyi bilen, gerçek İslam ile yanlış İslam anlayışını birbirinden ayırt eden fikirlere başvurması şarttır. Bu noktada PKK terör örgütünün bir kolu olan PYD'nin, Suriye'de 60'tan fazla köyü ve ellerindeki silahları IŞİD'e sadece bir günde teslim ettiklerini hatırlatmak gerekir. Sonucun böyle olacağını 2 hafta önce Ignoring the Cost of Arming PKK başlıklı yazımda detaylarıyla belirtmiştim. PYD arkasına bakmadan kaçarken geride bıraktığı 160 bin Suriyeli Kürt şu anda Türkiye'nin misafiri. Irak ve Suriye'deki pek çok Kürt'ün de IŞİD'e katılmakta olduğu gerçeği dikkate alındığında Batı'nın PKK'ya silah yardımı hezeyanlarını da bir kenara bırakmasında fayda vardır. PKK'nın IŞİD karşısında her defasında yenileceği ve Amerikan ve Avrupa yapımı silahları IŞİD'in eline teslim edeceği kesindir. Batı nasıl bir ideolojiyle karşı karşıya olduğunu ve bunun bir ideoloji savaşı olduğunu iyi düşünmelidir. Türkiye'ye gelince, Türkiye bir Batı koalisyonunun içinde yol gösterici, diplomatik çözüm yollarını açan bir güç olarak bulunmalıdır. Ama savaşmak için değil, ölenin Müslüman, öldürenin de Müslüman olduğu, Orta Doğu'yu harap ve vahşi bir sistem içinde bırakan, buna da dışarıdan füzelerle destek veren bir senaryonun parçası olmamalıdır. Kanaatimce olmayacaktır da. Bir tarafın vahşetinin kaynağı ideolojikken, ideolojisini bir kenara bırakıp silahını elinden almaya çalışmak için hiç durmadan yapılan ve hep hüsranla sonuçlanmış bir deneyimdir. Bu deneyimden bir türlü faydalanamayan Batı, umarız Orta Doğu'nun kalbini bilen bir NATO ülkesini bu defa dinler. Ve umarız Türkiye, yanlış İslam anlayışını doğru İslam ile değiştirecek bir eğitim sisteminin öncüsü olabilir.